Sağlık hizmetlerini tek bir yerden yönetmek mi istiyorsun? Psikolog, diyetisyen ve doktor görüşmelerini online olarak yapmak için hemen Evital'i indir. Dilediğin yerde ve zamanda sağlık uzmanlarıyla görüş. Unutma, kendine iyi bakmanın Evital'de çözümü var.
Herkese merhaba, Sinematriste'ye Görkem Öge'yle birliktesiniz. Bu haftaki programımızda hem sinemanın gündeminden hem de şu an gösterimde olan 3 ayrı filmden bahsetmeye çalışacağım size. Bir tanesi Zack Snyder'ın Rebel Moon filmi Netflix için çektiği 2 bölümlük projenin 2. bölümün gösterime girdi. Bir tanesi Dublör filmi, başrolünde Ryan Gosling ve Emily Blunt'ın olduğu film ve özel de bir filmden bahsedeceğiz. Dev Patel'in yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği, hatta senaristliğini de üstlendiği Maymun Adam filmi. Enteresan bir film, üzerine söyleyecek birçok şey var. Ondan da bahsetmeye çalışacağım size ama önce şu sinemanın gündeminden haberlerden bahsedeyim. Birincisi, Deadpool and Wolverine'in fragmanı yayınlandı. Bu proje merakla bekleniyor gerçekten. Şöyle ki, biliyorsunuz Deadpool Marvel dünyasının en eğlenceli, en komik karakterlerinden bir tanesi. Filmleri böyle aksiyon falan olmasına rağmen yani neredeyse yani komedi filmi seviyesinde komik gerçekten. Çok eğlenceli. Ryan Reynolds Deadpool karakterinde çok başarılı oldu. Geniş kitlelerin hayranlığını kazandı. İşte Deadpool'un 3. bölümü. Şimdi Deadpool filmleri biraz da sinema üzerine ya. Böyle gündemdeki filmlerin üzerine espriler yapılıyor. Ve Deadpool eski filmlerde hemen hemen her zaman Wolverine'den bahsediyordu. Ona işte böyle laflar sokuyordu, espriler yapıyordu, göndermeler yapıyordu falan. İşte 3. bölümde Wolverine karakteriyle Deadpool'u yan yana görmek gerçekten çok keyifli olacak diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda Ryan Reynolds'la Hugh Jackman da, Wolverine'i canlandıran Hugh Jackman, sivil hayatlarında da çok yakın dostlar böyle. Onların o dostluğunun, esprilerinin, sohbetlerinin filmin enerjisine de yansıyacağını düşündüğüm için ben de merakla bekliyorum. Bakalım nasıl bir film olacak? Daha var, 26 Temmuz'da gösterime girecek ama filmin yeni fragmanı yayınlandı. İlgi duyan arkadaşlar o fragmana göz atabilirler diyorum. Diğer haberim, Shyamalan'ın yeni filminden bir fragman yayınlandı. Filmin adı Trap, yani tam Türkçedeki karşılığıyla tuzak. Şimdi Shyamalan bayağı şey bir yönetmen ya, böyle Hollywood'da bir kendine has bir alan artık oluşturmuş bir yönetmen diyebiliriz. Kariyerinin başlarında gerçekten çok parlaktı, müthiş bir yönetmendi. Özellikle ikinci uzun metraj filmi ama onu geniş kitlelere tanıtan film oydu zaten. Altıncı His bir rüzgar yaratmıştı böyle o yılın. Hani işte hem Oscar adaylıkları almıştı, çok fazla asalat yapmıştım falan. Çok iyiydi. Ondan sonra işte Unbreakable, işte The Village falan iyi filmler yapmıştı. Ancak ondan sonra son derece vasat birkaç filmle kariyeri böyle çok ciddi bir düşüşe geçmişti. Şu an ortalarda böyle, yani kısmen işte fena olmayan filmler yapıyor. Bazı filmleri yine iyi değil falan. Ama bakıyoruz yine istikrarlı bir şekilde kariyerine devam ediyor gördüğümüz kadarıyla. Yine de merakımızı cezbediyor şimdi, doğruya doğru. İşte yeni filmi The Trapping fragmanı yayınlandı. Göz atmak isteyen arkadaşlar bakabilirler. Filmin 9 Ağustos'ta sinemalarda gösterime gireceğini de hatırlatmış olalım. Bir başka haber, Martin Scorsese'nin yeni filmi. Yine Martin Scorsese tabii, yani ne yapsa, neye niyetlense, daha bir şey yapmadan böyle niyet ettiği anda haber oluyor zaten. Ama Frank Sinatra'nın hayatını anlatacakmış. Bu zaten baş başına büyük ve önemli bir proje olacaktır elbette. Frank Sinatra'yı da tabii ki Leonardo DiCaprio oynayacak. Kaç filmde çalıştılar? 8 film mi oldu? 9 film mi oldu? Martin Scorsese'nin de böyle bir saplantısı var işte. Bir zamanlar sürekli Robert De Niro ile çalışıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 6 tane film yapmıştır Robert De Niro ile. Şimdi de Leonardo DiCaprio ile arası çok iyi, görüyoruz yani. Ondan çok memnun herhalde. Martin Scorsese ve Leonardo DiCaprio işbirliği devam ediyor. Yeni filmde Frank Sinatra'nın hayatını anlatacak. Bunun da haberini vermiş olalım. Yakın zamanın bir başka önemli haberi 2024 Cannes Film Festivali'nin programının belli olmasıydı. Ben içeriye şöyle baktığımda özellikle 3 tane filmin çok dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi Francis Ford Coppola'nın, yani yıllardır sohbeti geçen, geldi geliyor, Coppola bunu yaptı, yapıyor, yapacak, yazmış, sete çıkmış, işte çekimler ertelenmiş, durmuş, tekrar başlamış falan diye haberlerini sürekli takip ettiğimiz, niye takip ediyoruz? Elbette çok merakla beklediğimiz için. Megalopolis projesi, Francis Ford Coppola sinema tarihinin en büyük yönetmenlerinden birisi elbet. Ve uzun yıllardır ufak ufak böyle bir şeyler yönetiyor olsa da büyük ölçekli, iddialı, böyle güçlü bir projeyle karşımıza gelmemiştik. Ondan dolayı işte Megalopolis özlediğimiz Coppola'nın geri dönüş projesi gibi görünüyor. Çünkü çok iddialı bir proje olduğunu biliyoruz. Ve Megalopolis projesinin ilk gösterimi Cannes Film Festivali'nde olacak ve ana yarışmanın da en büyük favorilerinden bir tanesi olacak Megalopolis. Bir diğer önemli film Yorgos Lanthimos'un Kinds of Kindness filmi. En son Poor Things'le hem Oscar'larda hem gişede hem eleştirel olarak hayli başarılı olmuştu diyebiliriz. Yakın zamanın yükselen yıldızlarından bir tanesi Yorgos Lanthimos. İşte onun son filmi de Cannes Film Festivali'nde gösterilecek. Bir diğer önemli film de yine kariyerine belli bir ara verip tekrar dönüş yapan David Cronenberg. David Cronenberg'in The Shrouds projesi. Shrouds tam çevirisiyle kefenler oluyor. The Shrouds kefen demek. Şimdi David Cronenberg tabii çok önemli bir yönetmen. Sinema tarihinde böyle kendine has bir alanı olan, kendine ait hatta neredeyse bir tür icat etmiş, ortaya çıkarmış bir yönetmen. Bu türe body horror falan deniyor. Yani bedensel korku gibi bir çevirisi var kabaca. Onun son filmi yine Cannes Film Festivali'nde ilk kez gösterilecek. Onun dışında elbet başka çok önemli birçok yönetmen ve birçok film olacak. Şimdiden takibe aldık diyebilirim. Cannes Film Festivali'nin ödülleri de dağıtıldığında onun da üzerine bir program yapmaya çalışırız diyorum. Ve gelelim bu haftanın vizyon filmlerine. Zack Snyder'ın yaptığı Rebel Moon'dan bahsedelim. Rebel Moon'un ikinci bölümü. İlk bölümü üzerine ben bir program yapamamıştım. Sadece geride bıraktığımız 2023 yılı üzerine yaptığım programda Rebel Moon'dan, yılın en kötü filmlerinden biri olarak bahsetmiştim. Gerçekten de öyleydi. Şimdi Zack Snyder aslında 2000'ler sonrası sinemanın önemli yönetmenlerinden bir tanesi. Çok iyi filmler de yaptı. Ancak hemen yani Zack Snyder'ı size şöyle tanıtmaya, özetlemeye çalışayım. Uyarlamalarda çok iyi, ancak özgün projelerde ne yazık ki çok kötü bir yönetmen. DC sinematik evreninin en önemli yönetmenlerinden bir tanesi aslında. Watchmen projesini yaptı, Batman Superman projesini yaptı, Superman'in sonu filmini yaptı ve en sonunda Justice League'i yapmıştı. 4 bölümlük bir dizi haline getirdi Justice League'i falan, ama hani en son ortaya çıkan iş o 4 saatlik Justice League bayağı iyiydi gerçekten. Yani aslında Zack Snyder'ı seviyoruz. Yani işte kurgusu, görüntü yönetimi, oyuncu yönetimi falan, efektleri falan iyidir. Yani güçlü bir yönetmendir. Formalist, gayet şık, görselci bir yönetmendir. Ancak diyorum işte özgün projelerde ne yazık ki o kadar kötü işler çıkarıyor ki inanılır gibi değil. İşte Rebel Moon'da öyküsünü de senaryosunu Zack Snyder'ın yazdığı ve yönetmenliğinde Zack Snyder'ın üstlendiği bir uzay operası ve film kadar kötü ki, hani filmin öyküsü deli, zaten çok basit bir öyküsü var. Yani o öykü üzerine bir proje inşa edilmiş olması zaten inanılmaz. Yani hani eğer Zack Snyder, yani Netflix'te saçmalıyor demek ki, yani sadece Zack Snyder için söylemiyorum. Evet, şimdi tabii prestijli bir isim. Yani Zack Snyder bir projelerinde Netflix'e giderse Netflix'in buna hayır demesi çok zor gerçekten. Ancak yani ne bileyim, o Netflix'teki o projeleri alan, kabul eden bir kurul vardır yüksek olasılıkla. O kurulun bu öyküyü okuyup da ya dostum sen ne yapıyorsun, bu çok vasat bir öykü, çok sıradan bir öykü demedilerse eğer, anlıyoruz ki tabii dememişler. Gerçekten ben çok şaşırıyorum. Çünkü öyküsü bile çok basit, saçma, derinliksiz, ikna edicilikten uzak, ya inanılır gibi değil. Hadi öykü neyse, öykü hani vasat bir öykü olsun diyelim. İşte iyi yönetmenlik, iyi oyunculuklar, işte yan öyküler falan filan, belki bir şekilde görselle mörselle filmi kurtarırsınız. Ancak arkadaşlar filmin görseli de çok kötü. Film baştan sona saçma bir kırmızı filtrenin altında. Yapım tasarımı çok kötü. Ya oyunculuklarda da bence bir numara yok. Karakterler falan çok kötü. Klasik Hollywood anlatı yapısını kullanıyor böyle. Film akıyor yani, bir şekilde akıyor ama neresinden bakarsanız çok kötü. Küsünden bahsedeyim size. Yani bilinmeyen bir zamandayız, hani çok gelecekte falan herhalde, artık işte galaksiye açılınmış falan, böyle bir sürü gezegenler var vesaire. Bir merkezi otorite biraz daha böyle kırsal diyeceğimiz gezegenlerdeki bayağı hububat, yani buğday, arpa falan eken çiftçiler var, onların mahsullerini ellerinden alıyorlar. Yani mesele buğday, ekmek meselesi diyelim yani. Ekmeklerini istiyorlar. Hani bu ekmeği bize verin. Onlar da diyor ki biz size verirsek biz aç kalırız. Hayır vereceksin, seni asarım, keserim, öldürürüm. Ve köylüler o merkezi otoriteye, orduya ayaklanıyorlar. Bu. Kabaca öykü bu. Şimdi hani belki böyle bir alt metin falan katmaya çalışmış Zack Snyder. Hani ekmek yani çok temel bir şeyden. Sudur, ekmektir, gıdadır. Hani çok temel insani meselelerden yola çıkıp böyle işte galaksiye yayılan veya gezegene yayılan devasa bir savaş çıkmış gibi bir öykü yazmaya çalışmış ama diyorum çok derinliksiz. İşte bir o köylüler var hani işte elinde böyle hani gayet ilkel silahlarla böyle işte galaksinin en büyük ordusuna da ayaklanan gariban insanların öyküsü falan anlatılıyor ama ortada çok saçma bir denge var. İkna edicilikten çok uzak falan. İşte baş karakterin bir geçmiş öyküsü var. İşte bir tane robot karakter var. Gariban insanları mı tutayım? İşte galaksinin ordusunu mu tutayım falan. İşte bir ekip toplanıyor böyle. Kaybedenler kulübü gibi bir şey. Her biri geçmişte kötü şeyler yapmış. Suçlu olmuş da hapse girmiş çıkmış vesaire. Böyle tipler toplanıyorlar. Haydi biz savaşalım falan ama film sevilmedi. Notları acayip düşük yani bütün ortamlarda işte Rotten Tomatoes, IMDb, Letterboxd falan her yerde puanlar çok düşük. Film yerden yeri vuruldu gerçekten. İlk bölümü izledikten sonra hadi ya ikinciyi de izleyeyim dedim en azından hani izlemiş olalım. İzlerken bile o kadar zorlandım ki diyorum yani inanılamayacak kadar kötü arkadaşlar. Yakın zamanda da bakarsak şimdi işte Dune gösterime giriyor, Star Wars'lar devam ediyor, işte Star Trek'ler devam ediyor. Ara ara böyle uzay operası örnekleri karşımıza geliyor yani... Bu çok da bilinmeyen kuralları, formülleri, belirsiz bir tür de değil o uzay operası. Yani iyi bir uzay operası projesi çıkarmak için neler yapılması gerektiği de çok belli. Yani buna rağmen bu kadar sınırları ve gereklilikleri belirli bir türde Zack Snyder gibi teknik tarafı, görsel tarafı gayet güçlü olan bir yönetmenin ortaya bu kadar kötü bir film çıkarması gerçekten inanılır gibi değil. Ondan dolayı Rebel Moon'un ilk bölümü nasıl 2023'ün en kötü filmlerinden bir tanesi ise işte ikinci bölümü de 2024'ün en kötü projelerinden bir tanesi oldu bile bence ya da olacaktır diyeyim şimdiden. Yani eğer hani uzay operalarının çok böyle hastalıklı meraklısı değilseniz filmi izlemenizi çok da tavsiye edemeyeceğim ama hadi öyle açalım işte hani Netflix'te zaten hani evde açalım oradan bir yandan oynasın bir yandan biz böyle işte Instagram'da Twitter'da takılırız gezeriz diyorsanız izleyebilirsiniz diyeyim ancak bu kadar tavsiye edebiliyorum. Onun ötesinde söyleyebilecek çok da bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bugün bahsedeceğim diğer film dublör filmi. Şimdi bu film aslında böyle bir tür yok ama ben de öyle bir türün var olduğunu düşünüyorum. Film sektörü, tabii film sektörü deyince neresi? Elbette Hollywood değil mi? Hollywood'daki film sektörü üzerine filmler diye bir alt tür olduğunu düşünüyorum ben. Orada işler nasıl gidiyor, nasıl geliyor, hani nasıl bir dünyadır orası? Temelli filmler var gerçekten ama aynı zamanda bir aksiyon filmi tabii, bir aksiyon serüven filmi. Aynı zamanda bir suç öyküsü ve aynı zamanda da dublör şimdi yani orijinal adı Fall Guy hani düşen adam gibi bir şey ama filmin başrolünde Ryan Gosling'in canlandırdığı Cole Sievers diye bir dublör karakter var. Yani onun üzerinden gidiyor film tabii onun öyküsünü anlattığı için de filmin adının hani dublör olması veya bir dublör hikayesi olması gayet normal. Filmin en güzel tarafını söyleyeyim bir kere.
Sağlık hizmetlerini tek bir yerden yönetmek mi istiyorsun? Psikolog, diyetisyen ve doktor görüşmelerini online olarak yapmak için hemen Evital'i indir. Dilediğin yerde ve zamanda sağlık uzmanlarıyla görüş. Unutma, kendine iyi bakmanın Evital'de çözümü var.
Şimdi dublörlük çok önemli bir meslek gerçekten. Yani özellikle Hollywood'un dublörler olmadan bu kadar büyük ölçekli, bu kadar büyük projeler yapabilmesi mümkün değil. Ve dublörler işlerini yapabilmek için... Hayatlarını ortaya koyan insanlar aslına bakarsanız çok tehlikeli şeylere girişiyorlar ve tek malzemeleri gerçekten hayatları ölebilirler, sakatlanabilirler, sakat kalabilirler ki zaten Hollywood'da ta ilk yıllardan yani bu yeni bir şey değil 1910'lu yıllardan bugüne kadar sakatlanan, ölen, kariyeri biten yani o işte hayatlarını ortaya koyuyorlar diyoruz ya yani hani buna rağmen hak ettiklerini alamayan, korunmayan, savunulmayan bir anlamda sektör tarafından sömürülen ve görmezden gelinen bir kitle oldukları sıkça konuşulmuştur. Bunun üzerine birçok hikaye anlatılmıştır. Ancak artık yani hani bu o kadar yüzeye çıkan bir gerçek oldu ki bunun üzerine artık çok ciddi dublörlerle de anlaşmalar yapılıyor. Yani günümüzde öyle değil elbette. Ve özellikle de 2001 yılında verilmeye başlanan dublör ödülleri bu konuya dikkat çekilme anlamında yapılmış en iyi girişimlerden bir tanesiydi ve zaten Hollywood'un çok sayıda ünlüsünün hani sosyal medyada mutlaka görüyorsunuzdur. Dublörleriyle hani fotoğraf çektirdiği falan bilinir. Tüm meşhur oyuncuların dublörleri var neticede ve dublör ödüllerinde çoğu zamanda oyuncular da o dublörlerle birlikte hani sahneye çıkıyorlar, onlarla dostluklarını, yakınlıklarını gösteriyorlar. Yani bir şekilde dublörlük yakın zamanda diyelim son 20-25 senede Hollywood'da hak ettiği payeye kavuştu diyebiliriz. Ondan dolayı da işte bu sömürülen dublörlük müessesesine de bir selam çakma oldu. Dublör filmi o açıdan en önemli tarafı bence bu. Onun dışında tabii Hollywood paradigmaları üzerine, Hollywood'un çarpıklıkları, saçmalıkları üzerine bir şeyler söylenmesi beklenecek hemen hemen tüm başlıkları dublör filmi senaryosuna katmış. Tam olarak Hollywood üzerine bir film olmuş diyebiliriz. Bu noktada filmin öyküsünden biraz bahsetmeye çalışayım size. Evet, filmin baş karakteri Cole Sievers diye bir dublör ve onun bir sevgilisi var, Judy Moreno diye. Judy de sinema sektöründe bir kamera asistanı. Bunlar güzel tatlış iki sevgili. Ve ne yazık ki bizim dublörümüz Sievers sette tabii bir kaza geçiriyor. İşte omurgası kırılıyor. Ve setlerden hani sinema sektöründen falan tamamen uzaklaşıyor, kaçıyor gidiyor. Tabii sevgilisinden de ayrılmış oluyor. Aradan belli bir süre geçtikten sonra tekrar sektöre dönüyor bir şekilde. Ve eski sevgilisiyle tekrar karşı karşıya geliyor. Hatta yani döndüğü film zaten eski sevgilisinin yönetmenlik yaptığı bir film. Yani Judy hani hayallerine ulaşmış oluyor. İşte kamera asistanı falanken artık yönetmen olmuş oluyor. Film bir yandan ayrılmış ve hesaplaşmalarını yapma eğiliminde olan iki eski sevgilinin aşk öyküsüne odaklanıyor. Bir yandan hayli zor bir film çekim sürecinin detaylarını, ilerleyişini bize anlatıyor. Ve aynı zamanda arkada bir de bir suç hikayesi var. Üç kağıtlar var, kandırmalar var, yalan dolan var vesaire böyle. Hani gayet neşeli, gayet zengin bir öyküye sahip, çok sayıda güzel karaktere sahip bir serüven aksiyon, ne diyelim, suç öyküsü izliyoruz dublörde. İyi yönetilmiş, iyi oynanmış. Zaten başroldeki Ryan Gosling de Emily Blunt da harika oyuncular. İkisi de çok güzel oynamış bence. Yani rollerine de gayet güzel uyumuşlar. Filmde bir an bile sıkılmıyorsunuz. Ama hani Hollywood'un bu illa bu büyük projelerde, bu serüven aksiyon öykülerinde, suç öykülerinde illa eğlence sunalım eğilimiyle komedi dozunu hani pek ayarlayamaması, ya da şöyle söyleyeyim, tamam komik olması, filmin eğlenceli olması kötü değil, ancak filmin komedi dozu arttıkça elbette işin ciddiyeti biraz sulandırılıyor, değil mi? Var böyle bir şey. Yani tamam güzel, film eğlenceli olsun ama bu sefer de filmde olan bitenleri, işin dramatik tarafını, karakter tarafını, psikolojik tarafını falan pek de şey yapamıyorsunuz. Yani ciddiye alamıyorsunuz yani. Onu böyle her zaman film tam dengeli sunamıyor diyebiliriz. Ha, buradaki sunum dengeli midir değil midir? Yani o biraz değişken olabilecek bir fikir ama bana kalırsa film komedisi kötü değil, güzel ama biraz daha ciddi olsa, o işin dramatik tarafını, psikolojik tarafını falan biraz daha böyle öne çıkarsa bence daha iyi bir film olur. Filmin yönetmeni David Leitch. Aslında yani bendeki kredisi pek de iyi değildir. Geçmişte pek de iyi olduğunu düşünmediğim birçok böyle fiyakalı aksiyon filmi yapmış bir yönetmen. Bunlar önce en son Suikast Treni'ni yapmıştı, Brad Pitt'in başrolde oynadığı. Bence hiç de iyi bir film değildi. Ondan önce Charlize Theron'un başrolünde oynadığı Sarışın Bomba diye bir film yapmıştı. Bence o da gayet vasat bir film. Hızlı ve Öfkeli'nin bir bölümünü yapmıştı. Bence o da vasat. Yani izle geç filmlerinin yönetmeni diyebilirim ben David Leitch için. Ama dublörde bence diğer filmlerine göre biraz daha iyi bir iş çıkarmış gibi geliyor bana. Yani hani filmin ciddiye alınıp dramından etkilenilecek, böyle duyguyla izlenecek tarafını da diğer filmlerine göre biraz daha iyi tutmuş gibi geldi bana. Yani özetle dublör filmi bence iyi bir film. Çok iyi değil ama iyi bir film. Keyifli bir seyirlik vaat ediyor. Aksiyonu yerinde, eğlencesi yerinde, yan öyküleri yerinde, karakterleri yerinde. Güzel yani, güzel. Ben izlemekten pişman olmadım diyeyim en azından. Bu tip filmlere, bu tip projelere ilginiz varsa dublör filmini izleyebilirsiniz diyorum. Ve özellikle tabii onu da belirtmiş olayım. Hollywood'un uzun yıllar ihmal edilmiş, hakkı verilmemiş ve bir anlamda da sömürülmüş zanaatkarları olan dublörlerin onore edilmesi de gerçekten çok şey, güzel. Yani filmin o tarafı çok güzel. Dediğim gibi güzel bir film. Yani izlemenizi öneririm diyeyim. Gelelim bu haftanın inceleyeceğim son filmine. Biraz daha farklı bir film. Filmin yönetmeni, yazarı, başrol oyuncusu, her şeyi, yani her şeyini Dev Patel oturmuş yapmış. Dev Patel kim? Dev Patel'i 2008 tarihli Danny Boyle'un bol hasılatlı, bol Oscar'lı, yılın en iyi filmi ve en iyi yönetmen Oscar'ını falan almıştı. Slumdog Milyoner filminden hatırlıyoruz. Hindistan'da süre giden bir filmdi ve Danny Boyle bu filmi çekebilmek için bir yıl falan Hindistan'da yaşamış falan. Ya, filmle ilgili bir sürü öykü anlatılıyordu. Önemli bir filmdi. 8 Oscar'la Oscar gecesinden dönmüştü. Hani hala işte böyle ara ara adı geçen önemli filmlerden bir tanesi diyebiliriz. Dev Patel'de hiç bilmediğimiz bir oyuncu olarak Slumdog Milyoner'in başrol oyuncusuydu. Orada bayağı parlamıştı böyle işte. Yeni bir yıldız geliyor işte. Allah Allah açılın falan, Dev Patel geliyor. Ancak pek de öyle olmadı. Ondan hemen sonra 2010 yılında Dev Patel acayip bir stratejik hata yaptı. Şimdi bu da hata denir mi denmez mi bilmiyorum ama ben söyleyeyim bir hata olup olmadığını siz karar verin. Hani o yılların diyeyim en büyük fiyaskosu, en kötü filmlerinden bir tanesi, Shyamalan'ın Son Hava Bükücü filminde başrol oynadı ve film inanılmaz kötüydü ve işte tam böyle yeni keşfedilmiş, işte kariyeri yükseliyor, patlıyor, geliyor falan diyeceğimiz bir jönün Slumdog Milyoner gibi iyi bir filmden sonra bu kadar kötü bir filmde başrol oynaması, hani gerçekten şey, Dev Patel adına üzücü bir olaydı. Hani bir anlamda sektör aslında Dev Patel'e şey dedi, bir dur bakalım hacı, o kadar hızlı olmuyor o işler, bir dur, bir, bu, hani bu sektörde inişler var, çıkışlar var, bir dur bakalım, öyle hemen parlamayacaksın ya, biraz daha çalış demiş oldu sektör Dev Patel'e. Ve Dev Patel de bu mesajı almış gibi görünüyor, çünkü Son Hava Bükücü'den sonra birçok film yaptı. Yani bunların arasında biraz daha iyi olan var, biraz daha vasat olan var falan ama genel olarak kariyerini sürdürdü ve fena bir oyuncu değil. Yani bence oyunculuk yeteneği, oyunculuk performansı güzel. Kapkara bir adam zaten böyle. Hani görenler neden bahsettiğimi anlayacaktır. Bayağı esmer, uzun boylu, ilginç bir yüz anatomisi var falan. Yani bence hoş bir adam, yani yakışıklı falan bir adam. Oyunculuğu da iyi. Bir de Hint asıllı bir aile. Aslında İngiliz. Yani İngiltere'de doğmuş, büyümüş, eğitim almış ve sinemaya da İngiltere'de başlamış bir oyuncu olduğu için hani aslında İngiliz oyuncu demekte bir sakınca yok ama diyorum ailesi Hint asıllı olduğu için bayağı böyle bir Hintli bir oyuncu falan gibi izleyebiliyorsunuz adamı, yani yüzü diyorum tipi falan da böyle işte kara kaşlı, kara gözlü, bayağı esmer tenli falan bir adam ama bence iyi bir oyuncu yani. Ve sonunda evet tamam, oyunculukta başarılı oldu, güzel işler yap, ne oldu artık ben yazacağım, yöneteceğim, yani beyin takımında olacağım dedi demek ki ve karşımıza Maymun Adam filmiyle geldi. Maymun Adam filmi nasıl bir film biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, iyi yönetmenlikle filme damga vurma çabasında Maymun Adam kadar istekli, azimli bir film ben görmemiştim. Gerçekten iyi yönetilmiş ama iyi yönetilmesi bir yana, yani ya Dev Patel demiş ki çok iyi yönetmenlik yapmam lazım benim. Yani öyle bir yönetmenlik yapacağım ki bir çok da ilginç, çok da yaratıcı olmayan basit bir öyküyü yönetmenlikle çok yukarıya taşıyacağım. Bir bunu demiş. Bu çok belli yani, filmi izlediğinizde böyle her karede bunu anlıyorsunuz. İkincisi, ha bu benim bir ilk yönetmenlik denemem neticede. Gerçek bir hani yönetmen olduğumu kanıtlamam lazım. İyi yönetmenlik yapabildiğimi kanıtlamam lazım diye öyle bir kasmış ki zaten bu ilk maddeyle de yani gayet paralel gidebilecek bir dürtü diyelim, istek diyelim. O kadar kasmış ki iyi yönetmenlik yapacağım diye böyle, ya film tam bir görsel şov, yönetmenlik şov, kurgu şov ve hiçbir şeyi geleneksel çekmemeye çalışmış. Ne bileyim, bu öyküyü başka iyi bir Hollywood yönetmenine verin veya başka iyi bir İngiliz, Hint falan bir yönetmene verin. Tamam, ortaya fena olmayan bir proje çıkaracaktır. Okey, bunda yani bunda bir beis yok ama işte hayır. Dev Patel öyle bir yönetmiş ki filme ben damgamı vuracağım demiş. Peki diyeceksiniz Görkem, sonuç ölmüş bence arkadaşlar. Güzel. Gerçekten iyi yönetmenlik var. Gerçekten özenli ve biraz da farklı bir yönetmenlik. Öyle geleneksel Hollywood gibi değil. Geleneksel Hint filmi falan gibi hiç değil. Farklı. Çok kirli bir film. Yoğun bir film. Çok kan var. Çok dövüş var. Bir sürü kurgu var. İlginç karakterler var. İlginç efektler var falan. Yani Dev Patel bir yönetmen olarak diyeyim şey yapmış. Böyle bir damga vurmuş mu vurmuş gerçekten. Ancak bu bence yeterli olmamış. Neden? Çünkü filmin öyküsü gayet geleneksel, hiç de ilginç veya farklı gelmeyecek. Basit bir intikam öyküsü desem çok da abartmış olmam aslında. Bak, gerçekten basit bir öykü. Az önce yönetmenliğe dedim ya, hani çok kasmış iyi yapacağım diye. Keşke iyi bir senarist olacağım diye de kassaymış bu kadar. Yine o öyküyü iyi bir senaryoya yatırmaya çalışmış yani. Senaryoda ilginç karakterler var, ilginç dönüşümler var, ilginç yan öyküler var. Böyle bir Hint mitolojisi, böyle bir tarihsel bir şeyler var falan filan. Ya yine kötü demiyorum ama basit bir intikam öyküsü diyebileceğimiz bir öykü olduğu için totale bakacak olursak çok iyi bir film demeyi isterdim ama değil. İyi bir film sadece. Dev Patel bence yazarla yönetmenle iyi bir başlangıç yaptı. Ama çok iyi değil. O çok iyi bir başlangıç yapmayı umuyordu bence. Ancak öykü tuzağına takılmış. Yani çok daha iyi bir öykü yazmasını ben beklerdim. Hani hem yazdığı hem de yönettiği filmde, hele bir de aksiyon suç öyküsü, bir intikam öyküsü diyebileceğimiz, hani oyunculuk açısından da yönetmenlik açısından da sinemacıyı zorlayabilecek bir projede hem yönetip hem oynamak zor. Evet, işte bunu başarmışken ya da bunu başarabilecek biriyken basit bir intikam öyküsüne neden bu kadar prim vermiş onu anlayamadım gerçekten. Bence daha iyi bir öyküyle, dolu bir öyküyle karşımıza gelseydi size şunu diyecektim. Dev Patel müthiş bir başlangıç yaptı gerçekten. O kadar değil. Sadece iyi diyorum. Ama yine de tabii ya, bu kötülemiş gibi olmayayım, yanlış anlamayın. Ortada gayet iyi bir film var. Güzel yani, kötü değil. Daha fazla detay vermeyeyim. Biraz ilginç, farklı, çokça şiddet içeren, kan içeren, biraz daha böyle duygulu, ilginç bir intikam öyküsü izlemek istiyorsanız Maymun Adam filmini izleyebilirsiniz diyorum. Ben tavsiye ediyorum. Yani filmden keyif aldım diyebilirim. Ve Dev Patel'in bundan sonraki projelerini merakla beklememiz için elimizde yeterince gösterge var diyorum. Bu kadar söylemiş olayım. Maymun Adam filmi de hani son yakın dönemin ve 2024'ün güzel ve hatırda kalıcı projelerinden bir tanesi olmuştur diye düşünüyorum ben. Evet, hem sinemanın gündeminden size birkaç haber vermeye çalıştım. Hem de şu an gösterimde olan 3 ayrı filmi özetlemeye, incelemeye sunmaya çalıştım. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.
Sağlık hizmetlerini tek bir yerden yönetmek mi istiyorsun? Psikolog, diyetisyen ve doktor görüşmelerini online olarak yapmak için hemen Evital'i indir. Dilediğin yerde ve zamanda sağlık uzmanlarıyla görüş. Unutma, kendine iyi bakmanın Evital'de çözümü var.